21. Bölüm. Kane Nava'ya Pengar'ından nereye gideceklerini sormak üzereyken bunların bir rüya olduğunu hatırladı. Bir an için unutmuş, bu rüyayı gerçekmiş gibi yaşamaya başlamıştı. Rüyadayken nereye gideceğinin bir önemi var mıydı? Olmadığını düşünse de kafasının içindeki bir ses aksini iddia ediyordu. Ama nereye gidecekti ki? Bu soruyu sorar sormaz cevabını hemen buldu. Ne yapması gerektiği çok açıktı. Yine kardeşinin sözlerini hatırladı. Kendine somut bir şeyler bul. Güvenli olabileceğin bir yer ya da yanında güvende olabileceğin insanlar. Philadelphia'ya, Jasper'ın yanına gitmeliydi. Ona yardımcı olabilecek tek kişiydi yani. Belki o bir çıkış yolu bulurdu bu hayal dünyasından. Bunun yapılacak en akıllıca şey olduğuna karar veren Kane, muşamba kaplı koltuğa gömülüp şehri camdan seyretmeye daldı. Radyodaki DJ saatin 9.47 olduğunu söyledi, sonra da insanlar gariptir diye bir şarkı çaldı. Şarkı bitince Nava Kane'e emirler vermeye başladı. Tren garına girdiğimizde başını sakın kaldırma. Tavanda kameralar var. Hareket etmeden durduğunda da şunu okuyormuş gibi yap. Taksinin koltuğundan kaptığı ıslak bir gazete uzattı. Anladın mı? Kane başını salladı. İlk sen gir gara. Ben hemen arkanda olacağım. Eğer olay çıkarsa kaç. Beni bekleme. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Önemli olan senin ortadan kaybolman. Nava Kane'in cebine bir cep telefonu sıkıştırdı. Eğer ayrılmak zorunda kalırsan hızlı aramadaki son numaraya bir ekle ve ara. Benim dışımda herhangi bir cevap verirse bil ki öldüm. Telefonu at ve kaç. Anladın mı? Kesinlikle. 34. sokakla 8. caddenin kesiştiği yerde taksiden inip yürüyen merdivenlerle gara indiler. Yer altına indiklerinde Kane Amtrak trenlerine doğru ilerledi. Bu yolu 100 defa gidip gelmişti ve yere bakarken bile önünden geçtiği dükkanların isimlerini sayabilirdi. Nava'nın yakında olduğunu da hissedebiliyordu. Garın ortasındaki dev panonun önünde durduğunda başını kaldırıp bakmak istedi. Nava onun ensesinde "Bir sonraki tren 8 dakika sonra Washington'a gidiyor, ona bineceğiz." diye soludu. Mükemmel, Philadelphia yol üstündeydi. Trene bindiklerinde Kane Nava'yı Philadelphia'ya gitmeye ikna edecekti. Eğer edemezse de onu ekerdi. İnsan bir yanılsamayı ekebilir miydi acaba? Birkaç dakika sonra 183 numaralı trenin 10.07'de Washington'a doğru hareket etmek için 12. peronda hazır olduğu anons edildi. Nava Kane'in dirseğine yapıştı, kalabalığın gittiği yöne doğru ilerlerken onu çekiştirdi. Bir şelalenin akıntısına kapılmış gibi alttaki perona gidiyorlardı. Ajan Sean Murphy'ye hep en boktan görevler düşerdi. Bazen sanki alnında en önemsiz işlere yollanır, yazıyor sanırsına kapılırdı. 12. peronda öylece dikilip şimdiye kadar çoktan Meksika'ya varmış olan birilerinin çıka gelmesini beklemek zorunda kaldığına inanamıyordu. Elindeki bilgisayar çıktısına baktı. David Kane'in ve Nava Weiner'ın 20'şer resmi vardı. İkisi de olası birçok kılıkta görüntülenmişti. Kane'in bir resminde sakalı vardı ama bıyığı yoktu mesela. Bıyıklı ama sakalsız bir Kane vardı. Gözlüklü bir Weiner, gözlüklü Kane, kısa saçlı Weiner, uzun saçlı Weiner, saçsız Kane. Aptalcaydı bu fotoğraflar. Çünkü en önemli olan özellikler boy ve kiloydu. Boylarını değiştiremezlerdi. Kilo da zor kamufle edilen bir şeydi. Çoğu şüpheli hep yüzünü gizlemeye çalışsa da bu da zaman kaybıydı çünkü gözleri onları hep ele verirdi. Kaçan insanlar Murphy'ye çocukken aldığı tavşanı hatırlatırdı. Bucks'ın kafesini her temizlemek istediğinde hayvancağız bir köşeye sıkışıp kalırdı ve gözlerini Murphy'nin midesinin ağzına getirecek şekilde korkuyla döndürürdü. O salak tavşandan nefret ederdi. Annesi sorumluluk öğrensin diye almıştı o tavşanı ama Murphy sorumluluk yerine tavşanlardan nefret ettiğini öğrenmişti. Murphy önünden geçen insan seline bakarken yüzlerine odaklandı. Sabah 7'den beri binlerce yolcu görmüştü. Saat daha erkendi. İnsanların %50'si sanki hala ayakta uyuyordu. Geri kalan %40'ı da sinirliydi. New Yorklular kendilerinin dünyanın efendisi, geri kalan insanları da salak sanırdı. Sanki sadece %10'u mutluydu ve yolculuklarını iple çekiyorlardı. Dünyanın başka bir yerinde bu oran yolcuların %10'u değil de %60'ı olurdu. Ama burası New York'tu. Özgürlükler ülkesi ve kızgın olanların yuvası. Önünden başkaları geçti. Sıkılmış, kızgın, gözleri uykulu, kızgın, kızgın, sıkılmış, sinirli, gözleri uykulu, yorgun, kan çanağı gibi gözler. İnsanlar akıyordu sürekli önünden, arada bir elindeki resimlere, sonra da yüzlere bakıyordu. Gelişme var mı Murphy? Diye bir ses duyduğunda birden irkilerek kendine gelip yorgunluğunu unuttu. Başını eğip yakasına iliştirilmiş mikrofona konuşurken bunu gizlemeye bile çalışmadı. İlk günlerde her görevde doğruluk, adalet ve Amerikan hayat tarzı için bir savaş verdiğini sanarak her şeyi kitabına göre yapmıştı. Ama 17 yıl boyunca trenlerde, otobüs karlarında, havaalanlarında, tuvaletlerde bu gerçekten de iğrençti. Barlarda ve otellerde gözetleme yaptıktan sonra bunu artık umursamıyordu. Eğitimde öğretilen birçok şeyi umursamıyordu artık. Yok ya sende? Yok. Murphy ağzını açıp esnedi. Gözler, gözler, gözler. Bu zaman kaybından başka bir şey değildi. David Kane buraya gelmeyecekti. Saatine baktı. Bir saat sonra biraz ara verebilecekti. Cebindeki sigara paketini yokladı. İnsanların gözlerine bakarken yakacağı ilk sigarayı düşünüyordu. Nava adamı hemen saptadı. Tüm kuralları çiğniyordu ve kalabalığa karışmaya çalışmıyordu. İri yarı 2 metreye yakın uzun boylu bir adamdı. 100 kilodan ağır gibi görünen adamın ağarmaya başlayan saçları kısacık kesilmişti. Omuz askısındaki tabancayı gizlemek için de mavi bir ceket giymişti. Elinde Kane'in eşkali bile vardı. Ajan daha onları görememişti çünkü perona çıkan yolculara bakıyordu. Bu da bir hataydı. Ajanla aralarında 12 kişi kalmıştı. Nava Kane'in trene binme fikrini kabul ettiği için kendine küfretti. Bir turistin arabasını çalıp herifi bagaja kapatıp arabayı Connecticut'a sürüp orada bir plan yapmalıydı. 10 kişi kaldı. İleri doğru eğilip Kane'in kulağına fısıldadı. Kenara çekil ve beni takip et. Kane dönemeden onu yana itip sokuldu. 4 kişi kalmıştı. Ajan onların yer değiştirdiğini görmemişti. Zavallı salak. Nava adamın beceriksizliğine şükredeceği yerde buna kızmıştı. Amerikalılar çok ajan yetiştirir ama bunu gereğince yapamazlardı. 2 kişi. Nava kendinden emin bakışlarla gülümseyerek yoluna devam etti. Eğer Kane'i arıyorlarsa bu plan işe yarayacaktı. Ama eğer onu arıyorlarsa ve ajan olması gerektiği kadar hızlıysa hapı yutmuşlardı. Bir kişi vardı önlerinde. Nava sırtını dikleştirerek ajana seksi bir bakış attı. Eğer KGB ajanı olsaydı arkasındaki gözlüklü adama bakardı. Ama adam KGB'den değildi. Bir an için ajan olduğunu bile unuttu. Sadece tahrik olmuş bir erkekti. Gözlerini kadının vücuduna dikti, göğüslerinde durdu. Ama yüzüne bakınca bir an için duraksadı. Nava'nın adam tepki göstermeden harekete geçmesi gerekiyordu. Tökezlemiş gibi yapıp hareketlenmek üzere olan adamın üstüne atladı ve elini hızla göğsüne götürerek yakasındaki mikrofonu söktü. "Sen!" diyen adam kasıklarında bir şey hissedince birden sustu. "Hareket etme!" diye fısıldadı gülümseyerek Nava. "Kasığına dayanmış bir bıçak var. Hadım edilmek istemiyorsan bana sarılıyormuş gibi yap ve 2 adım geriye gidip duvara yaslan. Çok yavaş hareket et." Adam kendisine söyleneni yaptı. İnsanlar bu iki muhabbet kuşunun yanından geçerken adamın kasığındaki bıçağı fark etmediler. "Kaç kişisiniz?" "Venner." Nava bıçağı biraz oynatarak adamın kasığını çizdi. "Kaç kişisiniz?" "Tamam," dedi adam geri çekilmeye çalışarak. Sırtı duvara yaslandığı için sıkışmıştı. "Garda 12 ajan daha var." "Peronda?" Nava sanki adamı öpecekmiş gibi başını kaldırdı. Adamın nefesi sigara kokuyordu. "Bir kişi daha var. Tarif et." Adam bir an için tereddüt edince ona neler kaybedebileceğini hatırlatmak zorunda kaldı Nava. "Tamam dedik ya," diye gürledi. "Anlatıyoruz işte. Dikkat et elindekine. 1.90 boylarında zayıf sarı saçlı benim gibi. Kimin için çalışıyorsun?" "CIA," diye yalan söyledi. "Tamam." Nava Kane'le konuşabilmek için başını yana çevirip adamın göğsüne dayadı. "Alttaki fermuarlı kısımdan mavi kalemi çıkarıp bana ver." Kane sırt çantasını karıştırırken Nava da başını kaldırıp ajana baktı. "Hey, bana baksana." Ajan istemeyerek ona baktığında korktuğu gözlerinden anlaşılıyordu. "Merak etme, seni öldürmeyeceğim." Kane kısa plastik tüpü Nava'nın sol eline verdi. Nava bunu ajanın baldırına saplayınca mavi silindir kırıştı ve iğneyi çıkaran mekanizma çalıştı. İğne derisini delerken adam bir an için gerildiyse de 5 saniye içinde benzodiazepin kanına karışınca gevşedi. Yüzünde bir gülümseme vardı. Boş tüpü yere atan Nava adam düşmesin diye sol elini göğsüne koydu. "Adın ne?" "Sean Murphy." Derken sanki rüya alemindeydi adam. "Nasıl hissediyorsun kendini Sean?" "Uykulu." Sanki söylediğini vurgular gibi başını duvara yaslayıp gözlerini kapadı. "Sean." Nava bıçağı yerine koyup Murphy'yi sarstı. Gözlerini açıp neler olduğunu anlayamadan şaşkın şaşkın baktı adam.
"Uyumak istiyorum."
"Biliyorum ama bana bir iyilik yapman gerekecek."
"Tamam."
Dedi başını eğerek. Dünyanın en kocaman bebeğiymiş gibi davranıyordu. "Eğer seni uyandıran olursa onlara tren gittikten sonra yorgun düşüp uyuduğunu söyle. Beni görmedin, tamam mı? Uyuyakaldın."
"Tamam, seni görmedim."
Uyanık kalmaya çalışıyormuş gibi gözlerini kırpıştırdı.
"Uyusam şimdi?"
Bir sorum daha var. Kimin için çalışıyorsun? Gözleri yavaşça kapanırken bir şeyler mırıldandı. Nava sinirlenerek adamın omuzlarını daha sıkı kavradı. 10 saniye içinde zaten uyuyakalacaktı. Kimin adamısın? Nava başını Murphy'nin ağzına yaklaştırdı ama adamın sesi bir fısıltıdan ibaretti.
FBI.
Başı göğsüne düştü ve dudaklarından tükürükler döküldü. Nava ağzını kapadığı adamı ayakta tutmak için onu duvara yasladı. Washington'a giden 183 sayılı trene binecek yolcuların dikkatine. Tren 12. perona girmiştir. Nava sırt çantasını omzundan indirdi ve bir plastik tüp daha çıkardı. Bu az önce kullandığıyla aynıydı ama sarıydı. Perona giren trenin çanını duyabiliyordu. Bakan olup olmadığını anlamak için başını kaldırıp çevreye göz attı. Herkes peronda yer kapmak için koşuşturuyordu. Kane dehşetle bakıyordu kadına. O, yani sen onu... Ölmedi. Eğer onu öldürseydim gittiğimizi bilirlerdi. Murphy'nin kulağından mini kulaklığı alıp kendi kulağına taktı. Sonra da yaka mikrofonunu yerine taktı. Tam o anda bir ses duyuldu. Murphy, cevap ver. Evet, dedi Nava mikrofona doğru eğilip sesini değiştirerek. Bir şey gördün mü?
Yok, ben de görmedim. Bence sen haklısın. Zaman kaybediyoruz burada.
Ya, Nava kısa cevaplar verirse yakayı ele vermeyeceğinin farkındaydı. Tamam, 5 dakikaya yine ararım.
Tamam.
Nava 5 saniye daha bekledi, sonra da kulaklığı yine ajana taktı. Ses düğmesini de iyice açtı. Washington'a giden 183 sayılı seferle seyahat edecek yolcuların trene binmeleri rica olunur. Tren 2 dakika içinde 12. perondan kalkacaktır. Nava Murphy'nin baldırına bir iğne daha sapladı. Amfetaminlerle karışık flumazelin ilk ilacın etkisini tersine çevirecekti. Sonra dönüp Kane'in koluna yapıştı ve insanların arasına çekti onu. Bir dakika sonra gardan çıkan trene binmişlerdi. Tren hızlanınca Nava derin bir nefes aldı. Şehir dışına çıkıyorlardı. Gerçekten kurtulup kurtulamayacaklarını merak etti. Ama merakın uzun sürmeyeceğini biliyordu. Nasılsa yakında öğrenirlerdi.
Biletler, dedi şişman kadın koridor duyururken. Lütfen biletlerinizi çıkarın, biletler.
Nava Kane'in eline birkaç 20'lik sıkıştırdı. Washington'a tek gidişlik bilet al. Bilet satan kadın yanına geldiğinde Nava'nın dediğini yaptı. Nava Baltimore'a gidiş dönüş bileti alınca da tepki vermedi. Eğer sorun olursa birlikte seyahat ettiğimizi düşünmesini istemedim. Belki biraz zaman kazandırır bu bize. O zaman ikimiz de Baltimore'a mı gidiyoruz, diye sordu Kane. Nava başını salladı. Hayır, bir sonraki durakta iniyoruz.
Neden New York'ta iniyoruz?
Uga izimizi sürmeden önce bu trenden inmemiz gerekti ondan.
Benim söz hakkım var mı?
Hayır, bu yapabileceğimiz en akıllıca şey. Kane derin bir nefes aldı. Bu yanılsamayı kontrol altına almalıydı. Jasper'a ulaşırsa güvende olacaktı. Ben Philadelphia'ya gitmek istiyorum.
Neden?
Kardeşim orada oturuyor. Kane ağzını açar açmaz bunu bir gerekçe olarak öne sürerek hata ettiğinin farkına vardı. Oraya gitmememiz için en büyük neden de bu. Bizi arayacakları ilk yer orası. Kim arayacak bizi?
FBI ve Uga'nın seni yakalamak için devreye soktuğu daha başka kim varsa onlar, dedi fısıldayarak Nava. Sen farkında değil misin olanların?
Ama Jasper'a ulaşmam gerek.
Şimdi ona gidemezsin. Bunu nasıl olur da anlamazsın?
Hiçbir şey mantıklı değil, diye patladı Kane. Birkaç yolcu dönüp ona baktı.
Bağırma,
dedi Nava dişlerini sıkarak. Çevrelerindeki herkes onları dinlemek için kulak kabarttı. Geriye yaslanıp Kane'in kulağına fısıldadı.
Burası çok kalabalık, şimdi olmaz.
Peki, diye fısıldadı Kane. Ama ben Philadelphia'ya gidiyorum.
Gitmiyorsun, bana ihtiyacın var David. Jasper'a gidersen hapı yutarsın. Lütfen bana güven.
Kane buna karşı çıkmak için ağzını açtıysa da onunla konuşmanın bir faydası olmayacağını biliyordu. Gözlerini kapayıp ne yapması gerektiğini kestirmeye çalıştı. Philadelphia'ya gitmenin doğru olduğunu biliyordu. Ama Nava'nın da onunla gelmesi gerekiyordu. Eğer tüm bunlar gerçekse ve o gerçekten Laplace'ın şeytanıysa, o zaman Philadelphia'ya gidip gidemeyeceğini de bilmesi gerekiyordu. Ya da her şeyi nasıl istediği gibi yönlendireceğini bulması gerekiyordu. Ama aklına gelen tek şey tuvalette saklanmaktı. Kendine güldü. Bu, her şeyi bilen bir varlığın yapacağı türden bir plan değildi. Düşünüp ne yapacağını kestirmeye çalıştı ama bir tek kendini tuvalette bir numara çevirirken görüyordu. Birden gözlerini açarak derin bir nefes aldı. Nava ona doğru döndüğünde endişeliydi.
David, iyi misin?
Sesi sanki çok ama çok uzaklardan geliyordu. Saat 10:43'tü. Bu işi yapabilirdi. 38 saniye içinde iş adamına ulaşmalıydı. Hemen ayağa kalktı. ''Nereye?'' ''Tuvalete'' dedi Nava daha sorusunu tamamlayamadan. Nava ona şüpheli gözlerle baktı. Sonra da kalkıp dirseğine yapıştı. ''Sana yardım edeyim.''
''Tamam''
dedi Kane bir yandan saniyelerin hesabını tutarak. Hala vakti vardı. Zor yürüyormuş gibi dikkatle adım atınca aynen tahmin ettiği gibi Nava bunu garipsemedi. Rüyadaymış gibi ilerledi Kane. Sanki milyonlarca defa içinden geçtiği bir labirentten geçiyormuş gibi hissetti kendini.
Vagonun sonundaki kapı açıldı ve 30 küsür iş adamı tam o anda içeri girdi. Bir adamın iki elinde de birden yemek tepsisi vardı. Kane tepsilerde ne olduğunu göremiyordu ama biliyordu. İçi kola dolu bir plastik bardak, bir paket Doritos cips ve ton balıklı bir sandviç. Adam geliyordu. Kane durdu ve dengesini kaybeder gibi yaptı. Nava düşeceğini sanarak koluna yapıştığında aslında dengede duruyordu. Kane teşekkür edip bir adım daha attı. Şimdi adamla neredeyse göğüs göğüseydiler. Kane adamın geçmesi için yan dönerken tren sola kıvrıldı, ileri devrilip adama çarpınca da kola döküldü. ''Dikkat etsene!'' diyerek bağırarak Kane'i üstünden itti. ''Pardon, suç bende!'' dedi Kane tuvalete doğru girerken. Nava da yanındaydı. Tuvaletin kapısını kapadığında iş adamından yürüttüğü cep telefonunu eline aldı. Gözlerini kapayıp 4 gün önce duyduğu numarayı hatırlamaya çalıştı. Hatırlayınca da çevirdi. Jennifer Denley elini Ford marka arabasının direksiyonundan ayırmadan çantasındaki telefonu bulmaya çalıştı. Cep telefonu da en olmadık zamanlarda çalardı zaten. Önüne çıkan Mini Cooper'ı görünce şaşırıp frene asıldı. Bir saniye sonra da gümüşü bir Lincoln onu arkadan çarptı. Jennifer'ın aracı köşeye sürüklenip kaldırıma çarpınca durdu. Jennifer'ın sırtı koltuğuna çarptığında hava yastığı o kadar çabuk şişmeye başladı ki sanki yumruk yemiş gibi oldu. Bir an için öylece kala kaldıysa da bacaklarının arasından akan sıcak sıvı onu kendine getirdi. Hayır tanrım olamaz diyerek olanları durdurabilecekmiş gibi bacaklarını sıkıca kapadı ama artık çok geçti. Sifon sesi duyuldu ve Kane tuvaletten çıktı. Yerimize oturalım dedi Nava'ya. Nava onun bir şeyler çevirdiğini anladı ama neler döndüğünü bilmediği için onu takip ederek yerine oturdu. 5 dakikaya kalmaz Navart'ta olurlardı. Trenden inmeye sabırsızlanıyordu. Uga'nın yerlerini saptadığından şüpheleniyordu. Eğer ajan başına gelenleri hatırlarsa o zaman şu anda bir tuzağa düşmek üzerelerdi. Nava vagona bakarak kaçışı planlamaya çalıştı. Eğer onları yakalama görevi kendine verilse ne yapardı? Trenden inmelerini bekleyip de peronda mı enselerdi? Tren durduğunda binip arama mı yapardı? Hayır, treni gara girmeden önce durdurur ve arama yapardı. O zaman durum kontrolü altında olurdu. Kaçmaya çalışsalar bile kaçacak yer olmazdı. O böyle yapardı. Ama bu operasyonu Nava değil Amerikalılar yönetiyordu. Amerikalılar da rehine alınabilecek bir durum olmamasına, başkalarının zarar görmemesine çok dikkat ederlerdi. Operasyonu başarıyla tamamlamaktan çok, bir sonraki gün manşetlerde ne yazacağıyla ilgilenirlerdi. Yani ne olacaktı? O zaman bir çatışma olabileceği için treni durdurup binmezlerdi. Onların gardan ayrılmasına izin verip kontrolleri altında tutabilecekleri bir durumda üstlerine atılırlardı. Bir plan yapmaya başladı. Bill Denley iş tulumunun cebindeki cep telefonu çaldığında trenin önündeki rayları seyrediyordu. Herkesin kıyafetiyle dalga geçtiğini biliyordu. Çünkü baştan aşağı kot kumaşa bürünmüştü. Kepi, tulumu, gömleği hepsi kottu. Ama bir tren kondüktörü kot tulum giyerdi ona göre. Telefonu cebinden çıkarırken gözünü raylardan ayırmadı. Evet, dedi. Arayanın derin derin nefes aldığını duyunca telefonu açarken neşeli olan sesi birden değişti. Hayatım sen misin? Evet benim, dedi zar zor konuşan karısı. Bir kaza oldu. İyi misin? Bebek nasıl? Suyum patladı, dedi kadın ve derin bir nefes alarak sustu. Hastaneye gidiyorum. Ama doğuma daha 6 hafta var. Bil lütfen sana ihtiyacım var. Eve vardın mı? Ne varkın dışındayız şu anda ama merak etme hızlanırım. Kadın sancıyla bağırdı. Bil lütfen korkuyorum. Bunu yine tek başıma yapamam ne olur. Ağlamaya başladı. Tamam tamam dedi sakin olmaya çalışarak. Her şey yoluna girecek bebeğim. Daha sen gözünü açıp kapayıncaya kadar orada olacağım. Kadın burnunu çekip gözyaşlarını sildi. Söz mü? Söz veriyorum. Bebek doğarken elini tutuyor olacağım. Tamam şimdi hastaneye gidiyorum. Ambulans geldi seni seviyorum. Ben de seni. 2 yıl önce hastanede ne halde olduklarını hatırladı adam. Geç saatlere kadar çalıştığı için hastaneye zamanında yetişememişti. Zaten ilk saatlerde pek bir şey olmazdı. Kız kardeşinin 3 çocuğu olmuştu ve her birinin doğumunda en az 24 saat doğum sancısı çekmişti. 90 dakikadan pek bir şey çıkacağını düşünmemişti. Ama yanılmıştı. Karısı hemen doğurmuştu ve bebek küçük Matty William ölü doğmuştu. Bill, Jennifer kendine gelirken orada olamadığı için hep kendini suçlamıştı. Elinde bir kutu proyla hastaneye geldiğinde de yüzüne tükürmüştü karısı. Normal hayatlarına devam edebilmek için 1 yıl psikoloğa gitmişlerdi. 3 ay sonra da karısı yine hamile kalmıştı. Bill bazen karısının 2. kez hamile kalmasının bir hata olabileceğini düşünürdü. 2. hamilelikte yaşadıkları stresten dolayı evlilikleri neredeyse yıkılıyordu genç çiftin. Ama bir şekilde bugüne kadar gelmişlerdi. Doğumda karısının yanında olabilmek için ücretsiz izin almayı bile başarmıştı. Ama evdeki hesap çarşıya uymamıştı. Olanlara inanamıyordu. Bu olmamalıydı. Bir kez daha aynı olayları yaşayamazlardı. Saatine, sonra da güzergahına baktı. Trinton'da bakıma gireceklerdi. Bu 20 dakika kadar alırdı. Ayrıca yemek vagonuna da mal yüklenecekti. Bu da 10 dakika daha alırdı. Ne yapacaktı? Elinden hiçbir şey gelmezdi. Sonra gözünün önüne odada yalnız başına kalan karısı Jane geldi. Matt'i kaybettikleri hastanedeydi. Bill iç geçirdi. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Bunun uğruna işini kaybetmeye razıydı. Dönüp kapısını kilitledikten sonra vitesi değiştirerek treni hızlandırdı. Mikrofonu kaptı, derin bir nefes alıp düğmeye bastı.